Ayrım 16. Yüksek Topuklar, Muraten Mungan, sayfa 181. Sonunda sokağın başında Nazlı beliriyor. Beni görünce Sevinç de başını iki yana sallayarak, kollarını aça aça bana doğru gelirken, koltuğun altındaki paketlerden biri düşecek gibi oluyor. Hemen havada yakalıyor, refleksleri mükemmel. Uzaktan birbirimize gülüyoruz. Nazlı'nın sevgisi bana her zaman iyi gelmiştir. Hiçbir karşılık beklemeyecek kadar gerçektir sevgisi. Bulaşıcıdır, insanı onarır. Kendiyle ve dünyayla barıştırır. Çikolata etkisi yapar insanda. Mutlu olmaya kışkırtır. Gösterişçi olmayan bir coşkusu, doğal bir enerjisi vardır sevgisinin. Çünkü Nazlı güzeldir, fazla güzel. Açıkça konuşmanın zamanı geldi. Güzel kadınlar daha iyi severler. Daha genel bir deyişle hayattan hakkını almış insanlar daha iyi severler. Nazlı'nın güzelliği her karşılaşmada yeniden keşfedilen bir güzelliktir. Her seferinde gördüğünüze inanmak için yeniden zamana ihtiyaç duyarsınız. Dahası ve önemlisi güzelliğini taşımayı bilir. Güzelliğinin görgüsüzü değildir. Güzelliğini başkalarının gözünü sokmaya kalkmaz. Farkında değilmiş ya da önemli değilmiş gibi de yapmaz. Güzelliği orada öylece durur. O sakin sakin güzelliğinin içinde yaşar. Balığın su içinde yaşaması gibi güzelliğine alıştığı için onu doğasına katmayı bilmiştir. İyi kadın olmak zordur. İyi kadın kalmak daha da zordur. Kadınlar erkeklere oranla iyi kalmak için bile daha fazla çaba sarf etmek zorundadırlar. Çünkü kadınların seçilmek gibi bir dertleri vardır. Hayatları boyunca hep bir erkekler jürisinin karşısında çeşitli yarışmalara katılır ve diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerler. Bu duygu çeşitli hünerlerini artırır belki ama yalnızca güvenlerini değil, zamanla içlerini de azaltır. Nazlı hayatta tanıdığım en iyi kadındır. Kimseye en ufak bir kötülük hissi beslediğini görmedim bugüne kadar. Buna vakti yoktur. Belki bunu da güzelliğine borçludur. Belki de kötü olması için hiçbir nedeni yoktur, kıskanılmak dışında. Onunla da zaman içinde baş etmişe benzer. Omuz silkip geçer. Omuz silkmesi kibirle ya da vurdum duymazlıkla değil, dünyanın halini anlamış, kabullenmiş olmakla ilgilidir. Ona her fırsatta güzelliğinin bedelini ödetmeye kalkacak olan dünyaya karşı anlayışlı ve hoşgörülü olması gerektiğini daha baştan bilmenin olgunluğudur bu. Sonunda ışıl ışıl gülümseyerek masaya vardığında coşkuyla sarılıyor bana Nazlı. "Ne güzel şeyler söylüyorsun benim için canım arkadaşım," diyor. Yakalanmış gibi gülümsüyorum. Garsonlardan biri Nazlı'yı görür görmez hemen boş bir sandalye bulup yetiştiriyor. Nazlı oturur oturmaz omuzlarına düşen saçlarını ellerinin tersiyle havalandırıp yeniden omuzlarından aşağıya bırakıyor. Elleriyle yelpazenerek "Pek terlemişim," diyor. "Yavaş yürümeyi öğrenemedim bir türlü. Ne zamandır görünmüyorsun ortalarda, şimdi ne iş?" diye göz kırparak sorusunu güçlendiriyor. Başını işaret edip küçük hanımı gezdiriyorum diyerek Tude ile tanıştırıyorum onu. Tude'nin yüzünde katıksız bir hayranlık, inkar edemeyeceği böyle bir güzelliğe hazırlıksız yakalanmanın şaşkınlığı ve bu durumda ne yapacağını bilememenin kararsızlığından oluşan karma karışık bir ifade var. Nazlı'ya karşı ne hissetmesi gerektiğine bir an önce karar vermesi ve ona göre davranması gerekiyor. Karşılaştığı her duruma önceden paketlenmiş bir cevabı ve davranış kalıbı bulunan bu çok bilmiş kızı ilk kez böyle ne yapacağını bilmez bir halde görmek, ne yalan söyleyeyim, beni keyiflendiriyor doğrusu. Genellikle bu çeşit kadınlar öyle durumlarda üstünlükleriyle baş edemeyecekleri kadınlarla yakınlık kurmaya, arkadaş olmaya, hatta çeşitli ittifaklar altında bir arada bulunmaya çalışırlar. Şu ana kadarki gözlemlerim beni yanıltmıyorsa eğer, Tude de öyle yapacak. Çünkü aranjman Aysel de öyle yapardı. Ama yanlış bir karar vermemek için önce Nazlı'dan bir hareket bekliyor gibi. Aysel dişli bir rakip gördüğü anda kendisine güç, zaman ve puan kaybettirebilecek gizli savaşlara, sinir harplerine girmek yerine önce kendini beklemeye alır. Ardından rakibinin samimi arkadaşı olmaya çalışarak dünyanın geri kalanına karşı safları güçlendirmeye bakardı. Öyle kadınlar hiç yanılmazlar. Bazı kadınlar hiç yanılmadan büyümeyi becerirler. İmrenilecek şey. Nazlı'nın "Ay bu ne güzel, ne şeker kız böyle." Hangi masaldan kaçırdın bu prensesi bakalım demesiyle Tude'nin yüzündeki 30'unu geçmiş gergin kadın kasılmaları birden yumuşayıveriyor. Onaylanmanın ilk işaretini almanın güveniyle hafif bir gevşeme geliyor üzerine. Eğer Nazlı onu sevecekse o da rahatlıkla Nazlı'yı sevebilir ve dünyanın geri kalanına karşı güzel ve akıllı kadına ittifak olarak savaş açabilirler. Bu arada onunla konuşmak yerine daha çok iç monolog yapmayı tercih ettiğim için sıkılıp masadaki bütün kuru yemişleri bitirdikten sonra arkadaki arkadaşların masasına geçmiş olan Kürşat, yüzünde ve sakalında buram buram pro kokan müstehzi bir ifadeyle göbeğini kaşıya kaşıya geri dönüyor ve Nermin ablası izin verirse eğer bizim masadaki Leoncular küçük Lolita ile tanışmak istiyorlar, diyor. Kendisinden söz edildiğini anlayan Tude'nin yüzünde sevinçle parlayan ifadeden birbirinden iddialı iki kadınla erkek seyircisi olmayan bir masa paylaşmaktansa tek kadının kendisi olduğu erkekler masasında prenseslik yapmanın çok daha cazip olduğu anlaşılıyor. Böylelikle Nazlı hakkında kendini zorlayan, içini karıştıran bulanık duygulardan da kaçmış olacağına, bunun için zaman kazanacağına seviniyor olabilir. Ah, kadınların tam olarak ne hissettiklerini kim bilebilir ki? Nazlı bir garson çağırıp elindeki paketleri içeri gönderdikten sonra bana menülerine yeni aldıkları ve mutlaka tatmam gerektiğine inandığı mucize bir kokteylden söz ediyor. Ardından hızını alamayıp ısmarlıyor. Viski üzerine içerek karıştırmamın pek doğru olmayacağını söylüyorsam da laf dinletemiyorum. Sağdan soldan laflamaya başlıyoruz. Onu dinlerken Nazlı'yı özlemiş olduğumu, eve fazla kapandığımı, eskisi kadar sık olmasa da arada bir çıkmam gerektiğini düşünüyorum. Nazlı'yı tanıyalı kaç yıl oldu, çıkarmaya çalışıyorum. İnsan bir yaştan sonra arkadaşlıkları, dostlukları yıllarla tartmaya başlıyor. Yılların dostluklara kattığı tadı keşfediyor. O konuştukça rahatlıyor, hafifliyorum. Kadın kadına sohbet etmenin gerçek keyfini aldığım sayılı kişiden biridir. Yarışma yok, çekişme yok, laf sokuşturma yok, nispet yok, sitem yok, imalı ve manalı sözler yok, güya senin iyiliğin için söyleniyormuş gibi yapılan zehirli uyarılar yok, sen bilmiyorsun, ben biliyorum yok, çaktırmadan mal mülk karşılaştırması ya da duygusal hayat ölçtürmesi yaparak üstünlük taslamak yok, kadın olmanın görünen ve görünmeyen bilgilerinin bir araya getirdiği, birbirinden sahiden hoşnut karşı karşıya geçmiş sohbet eden iki kadın var yalnızca. Her şey bu kadar sade. Erkeklerin çoğu kadınlarla konuşmanın güçlüklerinden söz ederken, kadınların birbirleriyle konuşabildiklerini sanırlar. Ne yanılgı, kadınlar birbirlerini ve sorunlarını iyi tanırlar sadece. Konuşmak başka bir şeydir. Yumuşak, aydınlık, ışıklı bir şeyler anlatıp duruyor Nazlı. Anlattıklarına dalmış, keyifle dinliyorum onu. Bana yakın gelen, yumuşak, kadınca ve şık bulduğum ince bir mizahı vardır Nazlı'nın. Geçmişte birçok kez mizah duygusu popülist karikatür dergilerinin bol küfürlü kalın klişelerini geçememiş, sözde uyanık birçok erkeği nasıl makaraya aldığını, onlarla nasıl ince ince kafa bulduğunu görüp hayran kaldığım olmuştur. Bazı geceler çıkan tartışmalarda, kimi kadınlar erkeklerin zaten iyi bildiği bir dil ve üslubun aynını kullanarak onları hoyrat hoyrat mat etmeye çalışırken, Nazlı'nın yalnızca birkaç cümleyle herkes yerine iade ettiğini görmüşümdür. Çoğu zaman diğerleri ne demek istediğini tam olarak anlamazken, o yalnızca masadaki bir ya da iki kişiye söylemiş olur diyeceklerini. Üstelik bütün bunları kimsenin kalbini kırmadan yapar. Ölçüden bu kadar iyi anlayan kadın elbette güzel kokteyller yapar. Çok az kadının sahip olduğu bir özelliği daha vardır. Kendini de karşısındakini de hiç yormaz. Kocası onun için bir metres kadar dinlendiricidir der. Hafiftir, kaybolmaya gelmez. Her zaman ayakları yere basar. Hiçbir zaman fazla derinlere dalamazsınız onunla. Felsefe tartışacaksanız başka birini bulmanız gerekir. Kısa zamanda çözümlenemeyecek olan hiçbir sorunu uzun uzadıya tartışmak istemez. Zamanın ve hayatın halledeceği köşeli sorunları bir kenara koyup manken adımlarıyla hayatı çabuk çabuk adımlamakta ustadır. Bu yüzden yol ve zaman kaybetmez. Bu onda en imrendiğim özelliktir. Turgay'ın bu sözünü her hatırladığımda evlenecek olsam, benden yorulan kocamın dinlemek için kendisine bir metres tutacağını düşünür, olmayan kocam ve olmayan evliliğim için kaygılanırım. Arada bir hafifçe yarım baş dönüp yapıp arkamızda kalan masaya, Tude'ye bakıyor. Onca leonca erkek arasında başına bir kaza bela gelmediğinden emin olmaya çalışıyorum. Halinden gayet memnun olduğu anlaşıyor. Filmlerdeki çocuk bakıcısı kadınların başına gelebilecek olası felaket sahneleriyle kendimi fazla korkutmuşa benzerim. Bir ara yanımıza gelip mahcup bir eda ile tuvalete çıkmak istediğini söylediğinde Nazlı beni yerimden kaldırmamak için çalışan kızlardan birini katmak istiyor yanına. Tude bu yeni durumdan pek hoşlanmıyorsa da oralı olmuyorum. Bir süre yanı başımda durup kararımı değiştirmemi bekleyen ısrarcı gözlerle domuz domuz baktıktan sonra kayıtsızlığım karşısında Nazlı'nın görevlendirdiği kızın önüne katılıp tuvalete yollanıyorum. İnanın, insanı işleyen bir canlı olduğundan utandırıyor bu kız. Bu konuyu konuşmak seni sıkar mı bilmem ama geçen gece Nalan buradaydı diyor Nazlı birdenbire. Seni sordu. Pek eskisi gibi gelemediğini söyledim. Açılışı varmış. Sergisine gelmeni, seninle yeniden arkadaş olmayı istiyor. Seni çok özlemiş. Ona karşı çok hatalı davrandım dedi. Halinde sadece bir pişmanlık vardı. Duruyor. Meraklı görünmek istemediği belli. Bu konuşmayı niye yaptığını açıklamak istercesine ekliyor. Sanki bunları sana söylememi ister gibiydi. Bu sözlerimi böyle al diyor. Üzerinden çok zaman geçti Nazlı diyorum. Arkadaşlığı içimde bitti. Yoksa 3-5 hata hangi arkadaşlığı bitirebilir ki? Onu hep yalnız görüyorum bir süredir. Çevresinde pek kimsesi kalmadı. Onu silkiyorum. Onunki hak edilmiş bir yalnızlık diyorum. Yalnızlığın bir tek çeşidi yoktur ki. Herkesi küstürdü, kaçırdı, incitti. Böyle olacağı belliydi. Görüyorsun ya, yalnızlıklarımız bile birbirine benzemiyor artık. Neyin arkadaşlığını yapacağız bu saatten sonra? Gözleri dalıyor bir an. Buradan uzaklaşıyor. Sonra başını kaldırmadan elinde büküp durduğu tiftiklenmiş kağıt peçeteye bakarak gencelmiş bir sesle "Cihangir'deki evinizi hatırlıyorum bazen." diyor. "Ne güzel evdi." Dokunaklı bir biçimde söylüyor bunu. Bize mi, zamanın geçine mi hüzünleniyor belli değil. "Ev güzel değildi Nazlı, biz güzeldik." Elimde olmadan iç çekiyorum. Başını kaldırıp yüzüme bakıyor. "Geçmişi her zamankinden fazla hatırladığınız anlar vardır. Şimdi de öyle. Bakışlarımızda birbirinin gençliğine tanık olmuş insanların şefkati var. Ev dertli bir evdi. Sürekli muslukları bozulur, sık sık su basar, bodrum katının rutubetle kış azap olurdu. Üst katların attığı çerden, çöpten, arkadaki mendil kadar bahçenin bile keyfini süremezdi. Ama her şeye rağmen gene de güzel günlerdi onlar, diyorum. Ben yaşadıklarını taşımasını bilen insanlardan biri olduğumu sanıyorum. Hatırlamak başka şeydir, hatıra sahibi olmak başka. Ben hatıra sahibi olmayı bilenlerdenim. Gerektiğinde onların başını beklemesini de bilirim. Şimdi hatıralarım karşısında bile yalnızlık çekiyorum. Birden söylediklerim fazla geliyor kendi. Böyle itiraf sahnelerine benzeyen konuşmalardan hiç hoşlanmam ama bir konuşmaya başlarsam hiç susmayacakmışım gibi geliyor. Susuyorum. Gerçi Nazlı içinizi rahatlıkla açabileceğiniz birkaç kişiden biridir. Söylediklerinizin bir gün size kötü bir biçimde geri dönmeyeceğini bilirsiniz. Konuyu toparlamak istercesine bak Nazlı diyorum. Kardeşsiz büyümüş çocukların arkadaşlıklarını çok daha sağlam bir şey vardır. Arkadaşlarını hayatlarındaki eksik kardeşleriyle de severler. Bu yüzden kaybettiklerinde daha fazla şey kaybederler. Arkadaşına küsüp eve döndüklerinde sığınacakları ya da onu oyalayabilecek bir kardeşleri yoktur. Yalnızlığı herkesten daha iyi tanırlar. Ben Cihangir'deki evde hayatın bana vermediği kardeşlerimi bulmak istemiştim. Güzel güzel oradan buradan konuşurken bu kapağın içimde nereden açılıverdiğine şaşırıyor, birdenbire üzerime çökerek beni ağırlaştıran bu konudan hızla uzaklaşmaya çalışıyorum. Hani güneşli bir günde hava birden kapar ya, ikimizin yüzünde de bulut inmiş gibi dağınık duygular geziniyor. Her neyse kapatalım bu konuyu diyorum. Çapaklanmaya başlamış sesimi alabildiğine sadeleştirmeye çalışarak, bilirsin, resimlerini her zaman sevdim onun. Kadınların hiçbir zaman büyük ressam olamayacaklarına gizli gizli inandığım halde, nedense onda hep bir büyüklük potansiyeli gördüm. İçindeki kolay tarife gelmez karanlık bir gücün onu büyük olmaktan alıkoyduğunu düşündüm. Bir türlü halledemediği kirli bir malzeme var içinde. Yolundaki en büyük engeli içinde taşıyor ama o hiçbir zaman bununla yüzleşmeyi tercih etmedi. Her neyse, bir ara gider sergisine de bakar, keyiflenirim ama galiba geçmiş diriltme operasyonları için halim kalmamış artık. Daha bu sabah sergi davetisine bakarken düşünüyordum. Güçlü köklü bir biçimde yeni arkadaş edinecek yaşları geride bıraktıysan eğer, hasar görmüş eski arkadaşları onaracak çağı da geride bırakmış oluyorsun. Zaman ilerledikçe birçok şey çok daha zor olmaya başlar bilirsin. Bu da onlardan işte. Bir yaştan sonra dünya boşuna ıssızlaşmaya başlamıyor. Farkında mısın ne kadar çok yıllardan, zamandan söz ediyorsun Nermin? Gören de seni kaç yaşında sanacak? Şu sıralar öyleyim biraz diyorum. Zamanın eskisinden daha çabuk geçtiğini anladığım yaşlara geldim galiba. İkimiz de gülmeye çalışıyoruz, olmuyor. Bir süre sıkıntılı bir biçimde kokteyl kadehinin içindeki kırmızı beyaz çizgili kamışı döndürüp duruyorum. Tarazlı bir sessizlik çöküyor masaya. Kapışı döndürmeyi sürdürürken kendimi genç kadının sıkıldığını anlatıldığı film sahnelerinde ilk akla gelen bir mizansenin içine hapsolmuş hissediyorum. Klişeler boş yere klişe olmuyor. Sessizlik sürüyor. Yalnızca bilmeni istedim, diyor Nazlı. Hadi başka şeylerden konuşalım. Böyle durumlarda birdenbire başka şeylerden konuşmaya başlamak o kadar da kolay olmaz. Hafif bir sahtelik gelir sohbete. Tam yeni bir konu açacakken Nazlı'dan sonra sıranın artık kendine geldiğini hissetmiş gibi bütün neşesi ve iri kıyım gövdesiyle Turgay bitiveriyor yanımızda. Nereden çıktın? Geldiğini görmedik bile diye şaşkınlık belirtiyor ikimiz de. Örgüt geçmişinden geliyorum diyor Turgay. Gizlenmeyi öğrenmeseydik bugünleri sağ göremezdik. Sesindeki övünme payı kışkırtıyor beni. Bugünleri ancak bir ölü olarak mı gördüğünü söylemek istiyorsun Turgay? Diyorum. Dakika bir, gol bir diyor. Birinci cümle, birinci madik. Karşınızda yılan Nermin. Ne yapayım, seni görünce yılanlık yapmadan duramıyorum diyorum Turgay'a. Aslında ettiğim sözden hoşlanmadım ama bazen havayı hızla değiştirmek için sonradan hoşumuza gitmeyen bir şey yaparız. Yabancı filmlerde böyle sahnelerde, affedersin kötü bir espriyi de unut gitsin denir. Bize denmez. Af dilemekten hoşlanmadığımız için, kötü espri yaptığımızı kabul etmediğimiz için ve Türkçe'de unut gitsin diye bir laf olmadığı için. Yıllarca hapis yatmış militan bir komünist olarak gizli örgüt üyeliğinden bar işletmeciliğine geçmiş olan hiçbir zaman içine sindirememiş olan ve bu konuda duyduğu ezikliği saklayamayan Turgay'a bu konuda sürekli takılırlar. Aslında şimdi ben de onu yapmış oldum. Çünkü bu onun açık yarasıdır. Herkesçe bilinir ve kabul edersiniz ki insan ilişkilerinde en çabuk öğrendiğimiz şeylerden biri başkalarının yarasını kullanmaktır. İnsan ilişkileri söz konusu olduğunda bilinmesi gereken onca temel şeyi öğrenmezken başkalarının zaaflarını kullanmada, açıklarını yakalamada, yaralarını kurcalamada neredeyse doğuştan gelen ham bir yeteneğimiz vardır. İkinci bir deniz gezmiş olmaya yola çıkıp sonunda Ortaköy'de bar sahibi olmakta karar kılmış biri olmanın içindeki çelişkiler, sıkıntılarla örtülü sorunlar yumağını bir türlü halledememiştir Turgay. Hatta burayı açtığı ilk zamanlarda bar işletmeyi o kadar kendine yediremiyor ki bu bar sanki örgüt faaliyetini perdelemek için paravanmış gibi müphem tavırlar takınıyor. İnsanlarda kuşku uyandıran belirsiz sözler söylüyor. Kimi zaman birileriyle çekildiği köşe masalarda kaygılı bir yüzle fısır fısır bir şeyler konuşup, arada bir kuşkulu bakışlarla etrafı tarayarak eski öğrencilik yıllarının kantin masalarındaki örgütten adamların konuşma sahnelerini yeniden canlandırıyordu. Bütün bunlarda hem anlaşılır hem de insanın içini acıtan hazin bir yan vardı. Nazlı gibi zeki bir kadının bunları görmemesi imkansızdı elbet. Çoğu kez kocası bu oyunu bilerek oynuyormuş gibi yaparak durumu hafifletmeye çalışıyordu. Nazlı'da gizli bir annelik vardı. Kolladığını hiç çaktırmadan kollar insanı. Bu yanını benim eve temizliğe gelen gurbet hanıma benzetirim. Turgay insanların gözünde eski devrimci statüsünün sürmesini istiyordu. Hala bir devrimci olarak ciddiye alınmak, önemsenmek, kabul görmek istiyordu. Bunun içinse yalana ihtiyacı vardı. Böyle numaralarla, yalancı pozlarla başkalarının gözlerini oyalamak istiyordu. Para kazanmaktan utanıyordu. İlk aklına gelen iş olarak statü kaybettirmeden para da kazanabileceğini düşündüğü yayıncılığı denemiş, kitap yasaklamalarının yoğun olduğu, kitabın bir suç aleti sayıldığı şanssız bir dönemde bu işe kalkıştığı için başta deneyimsizliği olmak üzere bir dolu aksiliğin kurbanı olmuş, sonunda koyduğu bütün parayla birlikte yayıncılık ümitlerini de kaybetmişti. Başlangıçta kimi arkadaşları ondan Beyoğlu'nun salaş sokaklarından birinde saz çalıp devrimci türkülerin söylendiği bir bar açmasını istesiler de o kirası ucuz diye burayı bulup para almakta zorlanacağı yoksul solcularla uğraşmaktansa kendi deyimiyle burjuva kazıklamayı tercih etmişti. Aynı zamanda mazilerinde solculuk deneyimi de bulunan, az buçuk edebiyata, kültür ve sanata bulaşmış, yeni reklamcılar, yeni televizyoncular, yeni medyacılar, yeni borsacılar, yeni sağcılar kısa zamanda buranın gözde müşterileri olmuşlardı. Geçirdikleri değişimler ve hayat biçimleri nedeniyle birbirlerinin karşısında suçluluk duymayacakları insanların arasında rahat eden, hatıraları, mazileri ve şimdileri ortak olan bu çeşit insanlar daha ilk günden mekan tutmuşlardı burayı. Hiçbirinin uzun boylu hiçbir şeye vakti yoktu artık. Turgay ne kadar şikayetçi görünse de aslında en çok bu insanlar arasında rahat ediyordu. Bu durumda hiç olmazsa buranın en solcusu olmak kalıyordu ona. Kadınlar her şeyi çok daha kolay kabullenir. Değişimlere daha çabuk rıza gösterirler. Nazlı da hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığını anladığı halde yeni hayatlarına daha çabuk uyum göstermiş, kocasının da kendi zamanı içinde buna kabulleneceği noktaya gelmesini sessizce beklemeye başlamıştı. Arada bir hapishanedekilere, tutuklu ailelerine, derneklere para yardımı yaparak sol vicdanlarını yatıştırmak kalmıştı onlara. Birilerine yardım ettiğinde bunun sözünü edecek insanlardan olmadığı halde yaptığı bu çeşit politik nitelikli yardımlardan mutlaka insanların bir biçimde haberdar olmasını, en azından kulaklarına gitmesini istiyor Turgay. Bunun için de kimi zaman sonu ucuzlaşmaya ve gösterişçiliğe varan imalara, anıştırmalara gönül düşürüyor. Görmemişliğinden değil, daha çok barın aslında bu gibi amaçların açılmış olduğuna dair ta başından beri yaratmaya çalıştığı şüpheli atmosferi güçlendirmek için böyle davranıyor. Hatta öyle ulu orta dillendiremeyeceğini ima ettiği politik bağlantılarının örgüt içinde daha derinlere, daha köklere uzandığını sezdirmeye, aslında hayatına temel olarak hiçbir şeyin değişmediğine, şimdiki hayatının yalnızca politik konumunu kamufle etmek için kurulmuş bir oyun olduğuna ve bütün bunları sözde çaktırmamaya çalıştığını herkesi inandırmaya çalışıyor. Özellikle içkili olduğu zamanlarda iyice acıklı bir hale gelip çekilmez oluyor. Çevresindekilerin önemli bir bölümünün artık bu çeşit dertleri kalmadığı halde nedense hem onların karşısında sürekli kendini aklama gereksinimi duyuyor hem de onlardan biri olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Bir süre sonra kimi müşteriler için rahatsızlık vermeye başlayan bu durum karşısında Nazlı, duruma tamamen el koyarak ilkin bir süreliğine Turgay'ı bardan uzaklaştırdı. Nereye gitti derlerse, ne diyeceksin peki şeklindeki yüksek sesli itirazlarına karşı yanıtı açık ve kesindi. Bir süreliğine dağa çıktı. Bir koşu gerillalara katılıp hemen geri döneceklerim. Sen merak etme. Ardından da barda bulunduğu sıralarda içki yasağı koydu Turgay'a. Zamanla süngüsü biraz daha düştü Turgay'ın. Yanımızda fazla kalmıyor. Herkes bir şey içiyor yahu. Ben de gidip şu naneli kimyonun alkolsüz içeceğimden alayım. Etrafa da bir göz atayım diye ayrılırken ardından sesleniyorum. Şu Kürşatların masasına da bir el at ne olur. Ellerine küçük bir kız çocuğu teslim ettim ve o leoncu erkek kalıbının elinden kazasız belasız geri almak istiyorum. Kızımız da her tür kazaya belaya pek müsait çünkü. Tam bu sırada belki geç kaldığı için suçluluk duygusu içinde kıvranarak telaşlı adımlarla soluk soluğa koşuşturan işletmeci kadın görünüyor ufukta. Sahte bir kaygıyla gerilmiş yüzünden başıma neler geldi biliyor musunuzdan aksilikler yakamı bırakmadı, çekimler uzun sürdü, bakın makyajım bile silemeden kendimi dar attım. Aynı zamanda bir trafika varana kadar çeşitli cümleler sıra sıra okunuyor. Belli ki yalnızca makyajını değil, oynadığı manasız dizinin kim bilir hangi manasız sahnesinden yüzünde kalmış, temiz kalpli, şaşkın, azıcık salak ve telaşlı komşu kadın ifadesinde silinmemiş. Telaşından bizi görmüyor bile, içeri seyirtiyor. Aslında başlangıçta Nazlı değil, Turgay benim arkadaşımdı. Turgay tutuklandığında Nazlı ortalarda bile yoktu henüz. Turgay içerideyken aniden evlendiler. Kimse bir şey anlamadı bu evlilikten. Turgay'ın evlendiği kızı tanımıyorduk bile. Nikahları cezaevinde kıyıldı. Nazlı'nın ağabeyi Turgay'la aynı davadan yargılanıyor, aynı koğuşta kalıyorlar. Nazlı ağabeyini ziyarete gittiğinde tanışıyor Turgay'la. Gelirken giderken birbirlerine aşık oluyorlar. Turgay'ın ele geçirdikleri çatışma sırasında kendi hayatını tehlikeye atarak Nazlı'nın ağabeyin hayatını kurtardı. Nazlı'nın da bir tür gönül borcuyla kendisine aşık olan Turgay'la evlenmiş olduğu söyleniyordu. Evliliklerin en kabul gören açıklama biçimi buydu. Çünkü dışarıdan bakıldığında evliliklerin hiçbir inanılır yanı yoktu. Yalnızca o sıralar değil, şimdi bile. Nazlı'nın Turgay'la evliliği insanlara hiçbir biçimde açıklama gereksinimi duyuran bir muammadır. Bu çeşit konularda kıymık kıymık çözümlemeler yapmayı seven benim gibi didikleyici biri için bile anlaşılması güç bir problemdir. Nazlı ne kadar güzel bir kadınsa, Turgay da o kadar çirkin bir adamdır. Turgay'ın iri kıyım çirkinliği alışmak için insandan zaman isteyen, hatırı sayılır çirkinliklerdendir. Ne zaman onları yan yana görseniz bir komedi filminin inandırıcılık zorlayan bir sahnesiyle karşı karşıya olduğunuz duygusuna kapılır, hayatın casting yaparken hiç adalet gözetmediğini bir kez daha anlarsınız. Masal güzeli bir kadına gene ancak masal çirkini olabilecek bir adamın beraberliğinde kendileri için anlaşılır, kabul edilebilir, haklı ya da makul herhangi bir neden aramaktan yılmamıştır onları tanıyanlar. Zihin kurcalayıcı bu durumu onlarla her yeni tanışanın yüzündeki şaşkınlıktan okumanız mümkündür ve bu durum pek eğlencelidir. Elbette bu durumu hala bir açıklama getirmeye çalışan kendi çevrelerinden de pek çok kişi vardır. En kabullenmiş görünenleri bile ilk fırsatta dedikodularını yapmaktan çekinmezler. İnsanlar kendilerinin anlamadıkları, anlam veremedikleri bu çeşit durumlara psikolojik açıklamalar ve manalı ruhi gerekçeler bulmaya bayılırlar. Burada psikolojiyi kendileri gibi normallerle ilgisi olmayan, kendilerine tuhaf gelen durumları bir takım anormallik kurallarıyla açıklamaya yarayan bir bilgi ve hayat disiplini sanır, öğrendikleri elden düşme ikincil bilgiler, kulaktan dolma yarım yırtık fikirler ve kaba Freud okumalarından kırpılmış özdeyişlerle karşısındakinin problemlerini tanımlayıp çözmeye çalışırlar. 16. ayrımın sonu, sayfa 192.